Ayrım 14.
Tıpkı doğumdan önce hangi duyguları taşıdığımız sorusuna verecek bir yanıtımız olmaması gibi. Bunun nedeni de apaçıktır. Doğa bilimleri evrenin düzenleyicisi yasalardan önce değil, ancak onların var ettiği olayların ortaya çıkmasından sonra serüvenlerine başlayabilmiştir. Dönüp de bu yasaların, evreni düzenleyen kuralların nedenlerini sorgulayabilmesi bu bakımdan olanaksızdır. İşte evrenin somut olarak belirlenebilen bir sınırında nesnel gerçekliği var eden yasaların nedenlerinin araştırılmasının söz konusu olduğu bir noktada bilim ilkece yanıtlanması olanaksız bir durumla burun buruna gelmektedir. Gerek hidrojen atomunun özelliklerini gerekse onun Big Bang'den sonraki serüvenini düzenleyen yasalar bu bakımdan doğa bilimin konusu olmaktan çıkmaktadırlar. Herhangi bir ön yargıya kendimizi kaptırmadan durumu şöyle bir göz önüne getirecek olursak, hidrojenin evreni doğurma potansiyelinin ve yasaların nedenlerinin bilimce ulaşılmaz bir yerlerde olma olasılığını, evrenin kendi dışında bir kökenin bulunduğunun belirtisi olarak kabul edebiliriz. Gelişmeye zaman sırası içinde baktığımızda, hidrojen atomunun şaşırtıcı ilk sonuçlarından biri, kendisinden daha ağır ve yapıca daha karmaşık en az 91 atomun doğuşuna yol açmış olmasıdır. Geçici bir süre için ortaya çıkıp sonra yok olup gitmiş çok ağır çekirdekli ve nispeten dengesiz elementleri bu sayının dışında tutuyoruz. Bu 91 elementin doğuşunu kısaca açıklamıştık. Bu süreç başlangıçtaki hidrojen bulutlarından çektikleri kütlelerle meydana gelmiş sabit yıldızların merkezlerinde gerçekleşmişti. Bu hidrojen kümelerinin içlerine doğru gittikçe ağır elementlerin atomları birbirleriyle kaynaşmış ve sonunda müthiş yıldız patlamalarıyla uzayın içine dağılmışlar, uzayda yıldızlar arası toz bulutları olarak dolaşmaya başlamışlardı. Bugün var olan bütün elementleri içeren bu toz bulutlarından milyarlarca yıl süren bir gelişme sonunda bir sabit yıldızın çevresinde gezegenlerin toplandığı güneş sistemleri ortaya çıkmıştı. Bu konuyu burada bir kez daha kısaca özetledik. Çünkü bütün bu olup bitenlerin hidrojen özelliklerinden doğal olarak türemiş sonuçlardan bazıları olduğunu anımsatmamız, izlediğimiz düşünce çizgisi bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda doğal kavramı hidrojen de dahil olmak üzere, onun özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan tüm maddelerin herhangi dış bir müdahale olmaksızın doğa yasalarının etkisi altında gerçekleşmiş oldukları anlamına gelmektedir. Gezegenimizin ortaya çıkışına kadar süre gelmiş gelişmeler içinde geçerlidir bu söylediğimiz. Kabuğun soğuyup katılaşması, gezegenin içinin ısınarak çekirdeğin korlaşması ve bu korlaşmadan kaynaklanan yanardağ olayları içinde. Bütün bu adımlar ilk atmosferin ve ilk denizlerin oluşumunu kaçınılmazlaştırmışlardı. Yeryüzünün o dönemdeki gelişmeye elverişli sayısız olanaklarla donanmış görünümüne, toprağın, rüzgarın, suyun ve iklimlerin etkilerine, gece ile gündüzün yer değiştirmesine, yer kürenin dönme ekseninin belli bir derecedeki eğikliğine bağlı olarak gerçekleşen mevsimlere bakarak bu hayranlık uyandırıcı düzeni, o uçsuz bucaksız uzayda oluşmuş bu karmaşık, birbirine iyice sarmaşmış olayların meydana getirdikleri bütünü açıklamak için doğa dışı, fizik ötesi bir neden aramanın hiçbir anlamı yoktur. Evrendeki ve gezegenimizdeki gelişmeler bu aşamaya ulaşana kadar atılan her adım, oyunun kuralları yani doğa yasaları gereğince zorunlu ve boşluksuz bir biçimde bir önceki adımdan türemiştir. Hidrojen atomunun o şaşkınlık ve hayranlık uyandırıcı özelliklerini bir kez verili özellikler olarak öylece kabul edip, bunlara tartışılmaz birer düzenleyici ilke sayabileceğimiz doğa yasalarını da eklersek, artık gelişmenin gerçekleşmesi için geriye gerekli zaman ve mekan koşullarının oluşmasını beklemek kalır. Bütün bu etmenler bir araya geldiğinde gelişme ya da daha dar bir anlamda evrim dediğimiz süreç ortaya çıkacaktır. Gerçekten de mucize o açıklanamaz başlangıç koşullarında aranmalıdır. Yoksa gelişmenin ve evrimin kendisi tamamen doğal yollardan gerçekleşmiştir. Gene de bu boyutlardaki bir düzeni, yeryüzündeki o aşamada gerçekleşen olayların ve yapıların karmaşıklığını düşündüğümüzde, tek bir örnek olarak kitabın başında sözünü ettiğimiz Array efektini anımsatmak yeter. Gelişmeye doğal niteliğini yakıştırmakta biraz aceleci ve gevşek davrandığımızı bir an için söylemek de mümkündür. Hele hala birçok kimsenin katı bir inatçılıkla özellikle gelişmenin bu aşaması için doğallıktan söz etmenin kesinlikle olanaksız olduğunu ileri sürdüklerini de göz önünde bulunduracak olursak, olup biteni doğal diye nitelendirme tutumumuzun ciddiyetten uzak olduğu endişesine bile kapılabiliriz. Gel gelelim başlangıçtan o aşamaya ulaşmış gelişmenin bundan sonra atacağı adımda kesintisiz, kendi içinde tutarlı bir çizgi izleyerek maddenin küçük birimlerini bir araya getirdikten sonra bunlardan kendilerine canlı niteliğini yakıştırdığımız karmaşık ve daha gelişmiş yeni yapılar ortaya koymaya yönelik olacaktır. Gelişmenin tıpkı daha önceki aşamalarında olduğu gibi gelip dayandığı bu noktadan sonraki kaçınılmaz seyrini kavramakta birçok kimsenin niçin öylesine bocaladığını ve hiç değilse bu basamakta, yani cansız evreden canlıya geçiş basamağında işin içine ille de doğaüstü bir gücün müdahalesini karıştırmak istediğini anlamak güçtür. Bu aşamada o zamana kadarki gelişmede rastlanmayan yeni bir niteliğin, canlı niteliğinin taşıyıcısı yapıların ortaya çıkmış olmasıyla haklı gösterilecek bir tutum mudur bu? Oysa gelişmenin içinde ortaya daha önce hiç görünmemiş bir durumun, yepyeni bir niteliğin çıkması hayatın doğuşundan önce de sık sık oluyordu. Öyle ya, aramızdan herhangi biri suyun, hidrojen ile oksijenin birleşmesinden oluşmuş bir madde olarak hiç de şaşırtıcı bir yenilik olmadığını ya da böyle bir birleşmeyi hiç zorluk çekmeden tasarlayabildiğini söyleyecek durumda mıdır? Gerek oksijen gerekse hidrojen gözle görünmeyen iki gazdır. Bu iki elementin atomlarının elektron kabuklarının yapısal özelliklerinden ötürü birbirlerinden yalıtılmış, tek başlarına durmaları olanaksız olup birbirleriyle birleşme eğilimleri çok ağır basar. Atom kabuklarının elektriksel özellikleri hep iki hidrojenin bir oksijen ile birleşmesini gerektirecek türdendir. Birleşme tepkimesi çok şiddetli olur. Bu arada ısı açığa çıkar. Özellikle oksijenin hidrojenle birleşme isteği çok büyüktür. Ya da bilimsel deyişle her iki kimyasal element alabildiğine aktiftirler. Bu durumda devreye çok az bir enerji sokar sokmaz bu iki elementin birleşme tepkimeleri de başlar. Bu gözle görünmeyen gazların yanmasından geriye kalan bu yeni bileşimin tasarım gücümüzde ve duygularımızda o ilk iki gazın oksijen ile hidrojenin bıraktığı izlenimlerle en ufak bir ilintisi kalmamış gibidir. Çünkü bu yanmanın ya da öteki deyişle birleşme tepkimesi sonucunda ortaya çıkan artık maddenin, daha doğrusu küllerin adı sudur. Neyse, biz gene o ilk yeryüzü koşullarına, atmosferde ve okyanuslarda ortaya çıkmış kimyasal bileşimlerin somut durumlarına bir göz atalım. Kuşkusuz bunlar da gelişmenin ortaya çıkarabileceği biricik ve en son ürünler değillerdi. Bu kimyasal temel maddelerin yeni ve kendilerinden daha karmaşık bileşimler geliştirme potansiyeli, aradan geçen birkaç milyar yıl sonunda ortaya çıkmış sonuçlardan görebileceğimiz gibi o aşamada henüz çok az tüketilmişti. Peki Array efekti ve başka doğal etkilerle ilk ağır moleküller ortaya çıktıktan sonra ne oldu? 1950'li yılların ortalarına kadar birkaç kuşağın bilim adamları bu konuda kafa patlatıp durdular. Bunlar gezegenimizde o dönemde var olduğunu varsaydıkları temel maddelerden karmaşık kimyasal sentezler elde etmeye çalışıyor ama en az deneyler kadar karmaşık varsayımlarla cansız moleküllerden canlı moleküller oluşturma sorununu açıklamaya uğraşıyorlardı. Yine de gelişmenin gelip dayandığı bu noktadan öteye geçerken nasıl bir tarihsel çizgi izlemiş olduğu konusunda hiç kimse doğru dürüst bir şeyler söyleyebilecek durumda değildi. Sorun metan, amonyak, su ve karbondioksit gibi dört temel bileşimden proteinlerin, nükleik asitlerin ve hayatın bütün öteki karmaşık yapı taşlarının bunları üretecek canlı öncülleri ortalarda yokken nasıl türemiş olduklarını açıklayamamaktan kaynaklanıyordu. Başka deyişle sorun biyolojik, canlı, gelişmenin olabilmesi için vazgeçilmez bu polimerlerin abiyotik diye nitelediğimiz canlı olmayan yoldan nasıl olup da kendiliklerinden türedikleriydi. Neredeyse çözümü olanaksız gibi görünen bir sorundu bu. Gerçi bugün bulunduğumuz noktadan geriye baktığımızda hayatın o aşamadan sonraki evriminde biyopolimerler denen bu yapı taşlarının gerek bitkiler gerekse hayvanlar tarafından üretildiğini görüyoruz. Ancak henüz ortada canlı namına hiçbir şey yokken bu temel yapı birimlerinin hayatın ön koşulu olma niteliğini nasıl elde ettiklerini açıklamak gerekiyordu. İş öylesine içinden çıkılmaz bir duruma gelmişti ki kimi bilim adamları hayatın başlangıcına, yani canlıların ortaya çıkışına ilişkin varsayımdan kuşku duymaya başlayıp geri adım atmışlar, cansız maddeden canlı maddeye geçişte doğal bir basamak aramanın beyhudeliğinden dem vurmaktan geri kalmamışlardı. İşte işin Arap saçına dönmeye yüz tuttuğu böyle bir noktada ortaya Chicago'lu bir kimya öğrencisi olan Stanley Miller çıktı. Miller işi ancak bilimsel kariyerin başlangıcındaki saf ve acemi kimselerden beklenecek kadar kolaya almıştı. Yaygın kanının tersine bu türden kolaylamalar ve durumu hafife alıcı tavırlar bilim alanında hemen hemen hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Stanley Miller'ın ise ender istisnalardan birini oluşturduğunu hemen yolun başında söyleyelim. Ünlü biyokimyacıların biyolojinin temel yapı taşlarını üretme girişimlerinde karşılarına çıkan sorunlarla ilintili güçlükler ve açmazlar yüzünden bileşimi elde etmek için başvurulan yöntemlerden her biri bir öncekini aratacak kadar karmaşık ve dolambaçlı olmaktan da kurtulamıyordu. Stanley Miller bütün bu güçlükleri yok sayarak bambaşka bir yol izledi. Yıl 1953. Miller kendisine o ilk atmosfer içinde var olduğunu söyledikleri bütün elementler ve bileşimler arasından sadece en önemli saydığı iki tanesini bir araya getirdi. Metan ve amonyağı. Bunları şöyle göz kararıyla suyla karıştırdıktan sonra eriyi bir cam deney kabının içine döktü. Geriye bir enerji kaynağı bulmak kalmıştı. Herhangi bir kimyasal tepkime elde etmek istiyorsak, hepimizin bildiği gibi birleşmelerini istediğimiz tepkime maddelerine herhangi bir yoldan enerji aktarmamız kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bir kibrit bile durduğu yerde değil, sürtünme yoluyla ısı enerjisine kavuştuğu anda tutuşur. Miller'dan önce bilim adamlarının hangi enerji biçimlerinden yararlandıklarını bilmemizde yarar var. Kaliforniyalı biyokimyacı ve Nobel ödülü sahibi Melvin Calvin de 1950'lerde benzeri girişimlerde bulunmuş, enerji kaynağı olarak da büyük bir elektron ivmelendiricinin iyonlaştırıcı ışınlarından yararlanmış, bu deneylerde amino asit ve formaldehit elde etmeyi başarmıştı. Gel gelelim, bunlar henüz tam anlamıyla biyolojik, yani canlı moleküller değillerdi. Üstelik Calvin'in deneyi bir başka bakımdan da pek bir şey ispatlamış sayılmazdı. Öyle ya, yeryüzünün o zamanki koşullarında gelişmenin elinde kullanılmak üzere bir elektron hızlandırıcının bulunmadığı kesindi. Öğrenci Miller seçtiği maddeleri bir tepkimeye sokabilmek için gerekli enerji kaynağını ararken, yeryüzünde birkaç milyar yıl önce egemen olan özgün koşulların aynısını kopya etmeyi aklına koymuştu. İşte Miller'ın bu deneyini kendisinden öncekilerden farklı kılan yan, hayatın başlamak üzere bulunduğu o gelişme aşamasında yeryüzünde bulunmuş olduğunu düşündüğü koşulların aynısını sağlayarak sonucu beklemeye koyulmuş olmasıdır. Peki o evrede gezegenimiz üzerinde hangi doğal enerji kaynakları bulunmaktaydı? Akla gelen ilk iki kaynaktan biri güneşin mor ötesi ışığı, ötekisi elektrik deşarjları, yani yıldırımlardı. Daha önce anlattığımız gibi yeryüzü o günlerde fırtınalardan ve aralıksız çakan şimşeklerden, düşen yıldırımlardan geçilmeyen bir cehennemden farksızdı. Miller kararını yıldırım lehine verdi. Deney tüpüne bir yüksek gerilim kablosu uzattı ve kabın içindeki eriğin şiddetli elektrik deşarjlarından etkilenmesini sağladı. Ardından her şeyi öylece masa üzerinde bırakıp odasına çekildi. Bugüne kadarki bilgilerimize bakacak olursak, Stanley Miller'ın küçük cam tüp içinde yeniden oluşturmaya çalıştığı koşullar altında bir şeyler olup bitene kadar yeryüzünde yüzlerce milyon yıl geçmiş olması gerekir. Bu durumda birkaç saat içinde bir sonuç almayı uman bu genç amatörün bu konuda hemen hiçbir şey bilmediğini düşünmemek elde mi? Gerçekten de Miller merakını ancak 24 saat dizginleyebilmiş, ertesi gün sabrı taşmış bir halde deney odasına dalmıştı. Bu gülünç denecek kadar kısa süreden sonra elinin elektrik şalterine gitmesini önleyemeyen Miller, yapay yıldırımın eriğin üstüne düşmesini sağladıktan ve aynı sabırsızlıkla eriyi tepki tüplerine doldurduktan sonra olup biteni öğrenmek üzere incelemeye koyuldu. Sonuç insana küçük dilini yutturacak kadar inanılmazdı. Miller'ın deneyi sadece başarılı olmakla kalmamış, en temkinli tahminlerin bile ötesine geçen sonuçlar ortaya koymuştu. Yapay şimşekle eriğe aktarılan enerji, amonyak, metan ve su karışımından ibaret olan eriğin içinde 24 saat içinde bir dizi organizma bileşiminin yanı sıra çok önemli 3 amino asitin de meydana gelmesine yol açmıştı. Glisin, alanin ve asparajindi bunlar. İleride de açıklayacağımız gibi amino asitler, biyolojinin vazgeçilmez temel öğeleri olan proteinlerin oluşumunu sağlayan moleküllerdir. Bütün bilinen proteinleri kuran amino asit sayısı 20'dir. İşte Miller bu 20 amino asitten 3'ünü elde etmişti. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar biyologların esrarengiz diye tanımlamakta sakınca görmedikleri protein ya da öteki deyişle yumurta akı, birbirine bağlanmış amino asit halkalarından kurulu uzun bir zincirden başka bir şey değildir. Bu molekül zincirleri üzerinde 100'den başlayarak 30 bine kadar amino asit yer alabilir. Proteinlerin yapısını ileride daha geniş bir biçimde ele alacağız. Burada sadece çok önemli bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Şimdi kimyasal yasalara göre, kimyasal yoldan üretilebilen ve potansiyel olarak var olabilecek amino asit sayısı 20'den fazladır. Gel gelelim bu sayı içinden sadece 20 tane belli amino asit biyolojik bakımdan, anlayacağınız hayat bakımından yapıcı bir önem taşımaktadır. Bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda karşımıza çıkan milyonlarca değişik protein tipi, çok önemli ve belli başlı birkaç istisna dışında hep bu belli 20 amino asitin birbirlerine eklenmesiyle meydana gelmişlerdir. Öteki deyişle, milyonlarca proteinin farklılıklarını oluşturan özelliklerin tümü, sadece ve sadece söz konusu proteinleri oluşturan amino asitlerin o uzun molekül zincirlerini kurarken ortaya çıkan, daha doğrusu yapının kurulma planını oluşturan dizilme sırasına, sequence göre belirlenmiştir. Durum açıktır. Doğanın elinde kullanılmak üzere öteki amino asitler içinden seçilmiş 20 adet amino asidin bir an için hep aynı sırayla dizilerek bir molekül kurduğunu düşünelim. Bu durumda doğada sadece bir tek protein türü bulunurdu. Oysa bu 20 amino asit söz konusu proteinlerin uzun molekül zincirlerinde belli bir sırayla birbirlerine eklenerek belli proteinleri üretirken aynı amino asitler sıralanma biçimini yani dizilişlerini değiştirerek yeni bir protein zinciri yani başka bir protein kurarlar. Yeryüzündeki doğa tüm canlı varlıkların oluşumuna doğru yol alırken yeryüzü organizmalarında sık sık rastlanan başka amino asitlerin de var olduğunu bildiğimize göre niçin ille de bu 20 amino asitte ısrar etmiş, üstelik ne bir eksik ne bir fazla, niçin bu 20 sayısını gizemli bir sayı gibi yaşamın temeline yerleştirmiştir? Bu sorulara kimsenin verebileceği bir yanıt yoktur. Ancak gelişmenin bu aşamaya kadar izlediği yolun yanı sıra Miller deneyinin sonuçlarına ilişkin düşüncelerimizi değerlendirecek olursak, bu konuda ortaya akla oldukça yatkın bir varsayım atmak mümkün görünüyor. Miller'ın sonradan iyice ünlenen 1953 yılındaki o deneyinde, daha ilk yoklamada tümü de doğanın protein inşa dağarcığının önemli birer parçası olan 3 amino asidi üretmesi, baştan beri üstüne basa basa altını çizmeye çalıştığımız inanılması güç rastlantılara tipik bir örnek gibi alınabilir. Öyle ya, bunlardan üçünün birden, ikisinin birden ya da hiç değilse birinin, hayatı kuran o 20 amino asit dışında kalan ve canlı olmayan organizmaların içinde yer alan öteki amino asitlerden biri olması mümkün değil miydi? Ama gene bu rastlantı olayıyla da ilintili olarak sürekli uyguladığımız o ünlü reçeteyi yeniden sunmak durumundayız. Glisin, alanin ve asparajinin Miller'ın daha ilk deneyinde ortaya çıkmalarının nedeni, verili koşullar altında verili maddelerden bu moleküllerin ortaya çıkma olasılığının çok çok yüksek olmasıyla açıklandığında, Miller deneyinin ilk ağızda şaşırtıcı görünen sonucu da yepyeni ve olağan bir görünüm kazanacaktır. Belirli kimyasal elementlerin gene belirli kimyasal elementlerle birleşme eğilimlerinin ötekilerle birleşme eğilimine göre çok daha yüksek olduğunu bilmek için kimyacı bile olmamız gerekmez. Öyleyse belirli kimyasal bileşimlerin ortaya çıkma olasılığı gene başka bileşimlere göre daha yüksek olmalıdır. Bütün bu olasılıkların ise doğa bilimleri temelinde açıklanması mümkündür. Bu birleşmelerde tayin edici etmen atomların elektron kabuklarıdır diyebiliriz. Atomları çevreleyen elektron kabuklarının yapısal özellikleri birleşme olanağını ve seçimi belirler. Kimyasal tepkimeye girmek ya da kimyasal yoldan birleşmek demek, çeşitli atomların değişik elektron kabuklarının birbirleriyle kaynaşması demektir. Birleşecek atomların elektron kabuklarının yapısal özelliklerinin karşılıklı uygunluğu durumunda tepkime özellikle kolay, birleşme rahat gerçekleşir. Öteki durumlarda tepkime hızı düşer. Dıştan büyük miktarlarda enerji ekleme zorunluluğu doğar. Kimya derslerinde öğretmenin deney tüplerini sık sık ısıtması bundandır. Öte yandan gene öyle atomlar vardır ki bunların elektron kabukları başka atomlar ile birleşmelerine, onlarla tepkimeye girmelerine olanak tanımayacak kadar kapalı bir yapı gösterir. Durumu kimyasal örneklerle netleştirmeyi bir yana bırakarak, bu anlattığımız olayın örneklerine günlük yaşantımızda adım başı rastladığımızı anımsatalım. Belli metalleri gene belli başlı başka metallerden ayırt ederken kullandığımız soylu ve soylu olmayan belirteçleri aslında birleşme yatkınlığının bir başka ifadesidirler. Örneğin demir oksijen ile kolayca tepkimeye girer, yani paslanır. Hepimizin bildiği gibi demir soylu olmayan bir metaldir. Gümüş ise tepkimeye girme konusunda oldukça isteksizdir. Ancak gümüş de tam bir soylu metal değildir. Gümüşe göre tepkimelere, yani birleşmelere hemen hemen kapalı olan altın, ondan daha soylu olan ve bu kategoride en üst sırayı tutan platinin de biraz gerisinde kalır. Helyum, neon ve argon gibi soylu gazlar da öteki kimyasal elementlerle ilkece herhangi bir birleşme gerçekleştirmeyerek bu sıfatı hak etmişlerdir. Öyleyse tepkime isteksizliğinin ya da tembelliğin herhangi bir metale ya da elemente soylu niteliği kazandırması orta çağın büyük ölçüde sihrin gücü anlayışına dayalı simya geleneğine kadar uzanır. Kimyasal tepkime göstermeyen bir elementin sırf bu nedenle saf ve olduğu gibi kaldığı düşünülecek olursa soylu nitelemesinin de yerinde olduğu anlaşılır. Tepkimeye elverişli olma durumunu belirleyen farklılıklar ilkece aynı nedenlerle sadece elementler için değil, birbirleriyle tepkime ilişkisine giren atom grupları yani moleküller için de geçerlidirler. Miller'ın ürettiği 3 amino asidin ortaya çıkışı sırasında temel elementlerden metan, amonyak ve su parçalanıp ayrışırlar. Ayrışan parçalar sonra yeniden birleşirler. Bu birleşme sonunda tahmin edebileceğimiz gibi sadece başlangıç maddeleri olan metan, amonyak ve su ortaya çıkmakla kalmazlar. Parçaların çok küçük bir bölümünden yeni elementler meydana gelirken gene bunların nispeten çok sınırlı bir bölümünden çok büyük ve alabildiğine karmaşık bileşimler kurulur. Hangi molekül bağlarının hangi sıklıkla kurulacağı gene o molekül parçalarının afinite dediğimiz karşılıklı tepkiye girme yatkınlıklarına bağlıdır.